Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 2.
Ama bu bilgiler ona her zaman olduğu gibi hoş, alaycı bir tat vermiyordu. Gazetesini bitirince ikinci çayını içti, tereyağlı ay çöreği yedi, sonra kalkıp yeleğine dökülmüş kırıntıları silkeledi, daha sonra geniş göğsünü şişirerek neşeyle gülümsedi ama gülümsemesi gönül rahatlığından değil de yalnızca sindirim rahatlığından kaynaklanıyordu. Ama ansızın aklına bütün olaylar geldi ve düşünceli düşünceli durdu. Kapının ardından iki çocuk sesi duyuldu. Stepan Arkadievich, küçük oğlu Grisha ile büyük kızı Tanya'nın seslerini tanıdı. Yere düşürdükleri bir şeyi sürüklüyorlardı. Küçük kız İngilizce olarak, ''Sana yolcuları üst kata koymamanı söylüyordum.'' diye bağırdı. ''Hadi şimdi topla bakalım.'' ''Her şey tersine gidiyor. Şimdi çocuklar bakımsız kaldı.'' diye düşündü Stepan. Kapıya yaklaşıp onlara seslendi. Trene dönüştürdükleri kutuyu bırakıp babalarına yaklaştılar. Stepan'ın gözdesi küçük kız çekinmeden koştu. Stepan onu kucakladı. Babasının favorilerinden yayılan parfüm kokusundan her zamanki gibi mest olmuş durumda boynuna asılı kaldı. Yüzünü öptükten sonra kollarını çözdü ve gitmek istedi. Stepan'ın yüzü sevgiden ışıl ışıldı. Kızını yakaladı, ince ve narin boynunu okşayarak ''Anne ne yapıyor?'' diye sordu. Sonra oğluna dönüp ''Günaydın'' dedi. Oğlun daha az sevdiğini kabul ederek bundan sonra ona karşı dürüst olmaya çalışıyordu. Ama çocuk bu ayrıcalığı seziyordu. Babasının gülümsemesine karşılık vermedi. ''Annem kalktı'' dedi küçük kız. Stepan Arkadievich içini çekti. ''Yine gece uyumamıştır'' diye düşündü. ''Neşeli mi?'' diye sordu. Küçük kız annesiyle babasının kavga ettiğini, annesinin neşeli olamayacağını biliyordu. Bu soruyu sorarken babasının ilgisizmiş gibi davrandığını anladı, onun adına yüzü kızardı. Stepan bunu hemen fark edip utandı. ''Bilmiyorum'' dedi kız. ''Bize çalışmamızı söylemedi. Bayan Hull'la büyük annemize gitmemizi bekledi.'' ''Ah öyleyse git Tanyoşkacığım, bekle'' dedi onu tutup küçük ince elini okşayarak. Bir gün önce şöminenin üstüne koyduğu küçük şekerleme kutusunu aldı, kızın seçtiği bir çikolatayla bir şekerlemeyi verdi. Küçük kız çikolatayı göstererek ''Bu Grisha'ya mı?'' diye sordu. ''Evet evet'' dedi. Kızının küçük omzunu okşayarak saçları ve boynunu öptü, sonra salıverdi. ''Araba hazır'' dedi Matthew. ''Ah bir ricacı kadın geldi'' diye ekledi. ''Çok mu oldu?'' ''Aşağı yukarı yarım saat oldu. Bana hemen haber vermeni kaç kez söyledim sana?'' Matthew kızılamayacak kadar dostça bir tavırla ve alışılmış sesiyle ''Hiç olmazsa kahvenizi içecek kadar zaman bırakmak gerek size'' dedi. Oblonski gücenmiş gibi kaşlarını çatarak ''Peki hemen içeri al'' dedi. Kalinin adındaki bir kurmay yüzbaşının dul eşi olan ricacı kadın olanaksız ve saçma bir şey istiyordu. Ama Stepan Arkadievich her zamanki gibi onu sözünü kesmeden dikkatle dinledikten sonra ona izleyeceği yolu belirtti ve okunaklı yazısıyla kadına yararlı olabilecek birine birkaç sözcük bile yazdı. Ricacı kadın gider gitmez Stepan Arkadievich şapkasını aldı, sonra bir şey unutup unutmadığını düşünerek durdu. Unutmak istediği karısının dışında hiçbir şey unutmamıştı. ''Ah evet'' diye bağırdı başını eğerek. Güzel yüzü üzüntülü bir hal aldı. ''Oraya gitmem gerekir mi acaba?'' İçeriden gelen bir ses gitmemesini söylüyordu. Söyleyeceği bütün sözler yapmacık ve yalan olacaktı. Durum içinden çıkılacak gibi değildi. Çünkü Stepan'ın karısına güzellik ve çekicilik vermek kadar kendisinden de sevgiye karşı duyarsız yaşlı biri yapmak olanaksızdı. Şimdi bu zavallı adamı kötü durumdan ancak yalan ve ikiyüzlülük kurtarabilirdi. Bu yöntemlerse onun açık sözlü yaratılışına tersti. ''Yine de işlerin bu noktaya gelmesi gerekecek. Olayları böyle bırakamam.'' diye düşündü kendini yüreklendirmeye çalışarak. Doğrulup bir sigara aldı, yaktı, iki nefes çekti, sigarayı sedef kül tablasına attı. Sonra hızlı adımlarla salonu geçti, karısının yatak odasının kapısını açtı. 4. Bir sabahlık giymiş, eskiden çok güzel ve çok gür olan zayıf saçlarını başının tepesinde örgü halinde bağlamış olan Darya Alexandrovna, oraya buraya saçılmış eşyaların arasında içinden başka şeyler çıkardığı şifonyerin önünde ayakta duruyordu. Yüzü solgun ve süzgündü. Gözleri korkudan daha büyümüş gibiydi. Kocasının ayak seslerini duyunca durup yüzüne ciddi ve aşağılayan bir anlam vermeye çalışarak kapıya baktı. Stepan'dan ürktüğünü ve bir açıklama yapmaktan dehşete kapıldığını duyumsuyordu. 3 günden beri 10. kez annesinin evine götürmek üzere kendisinin ve çocuklarının eşyalarını ayırmaya girişiyor ama yine de kesin bir karar veremiyordu. Bununla birlikte bir dahaki sefere bu işi sona erdirmesi gerektiğini düşünmüştü. Duraksamadan hareket etmesi, kocasını cezalandırması, aşağılaması, hiç olmazsa ondan yaptığı kötülüğün öcünü alması gerektiğine karar vermişti. Onu bırakacağını söyleyip duruyor ama içinden bunun olanaksız olduğunu da anlıyordu. Onu kocası olarak görmek ve sevmek alışkanlığından vazgeçemeyeceği için bunu yapması olanaksızdı. ayrıca kendi evinde 5 çocuğu gerektiği gibi zorla yetiştirebildiğini, gitmek istediği yerde ise bunun daha da zor olacağını seziyordu. En küçük oğlanın hastalığı bulamacı iyi hazırlamadığı için 3 gündür sürüyordu. Bir gün önce de ötekiler akşam yemeğini çok geç yiyebilmişlerdi. Darya gidemeyeceğini anlıyor, bununla birlikte kendini oyalayarak hazırlıklarını sürdürüyordu. Kocasını görür görmez bir şeyler arıyormuş gibi ellerini şifonyerin çekmecesine soktu. Steban iyice yakınına gelince de arkasını döndü. Ciddi bir anlam vermeye çalıştığı yüzünde yalnızca acı ve mutsuzluk okunuyordu. Steban tatlı ve çekingen bir sesle "Dolly," dedi. Başını omuzları arasına gömerek uysal ve alçak gönüllü görünmeye çalışıyor ama taze ve çok sağlıklı görünüşünü yumuşatmayı başaramıyordu. Darya kaçamak bir bakışla onu tepeden tırnağa süzdü. "Evet," diye düşündü. Mutlu ve memnun görünüyordu. Oysa ben, ona herkesin dostluğunu ve övgülerini kazandıran o sinir bozucu iyiliği, bende tam tersine tiksinti uyandırıyor. Dudaklarını sıktı, sağ yanağının kasları titremeye başladı, yüzü kasılıp sarardı. Heyecandan tanınmayan ciddi ve katı bir sesle, "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Dolly," diye yineledi Stepan titrek bir sesle. "Anne bugün geliyor." "Bana ne bundan, onu kabul edemem," diye bağırdı. "Ama Dolly, etmelisin. Defolun, defolun," diye bağırdı yüzüne bakmadan. Bedensel bir acı çekiyormuş gibiydi. Stepan Arkadievich yalnızca karısını düşündüğü sürece rahat olabilmişti. Matyu'nun anlattığına göre her şeyin düzelebileceğine inanmıştı. Sakin sakin gazetesini okumuş, kahvesini içmişti. Ama acıdan altüst olmuş bu yüzü görüp, bu yorgun ve mutsuz sesi, boğuk iniltileri işitince boğazı düğümlendi, gözleri yaşlarla doldu. "Tanrım, ne yaptım ben Dolly, Tanrı aşkına," diye bağırdı. Ama daha fazla sürdüremedi, hıçkırıkları sesini boğuyordu. Darya birden şifoyeri kapadı ve kocasına baktı. "Dolly, ne diyebilirim sana? Bağışlanmam için yalvarmaktan başka. Yaşadığımız 9 yılı anımsa, bu yıllar bir anı geri getiremez mi?" Darya başını eğmiş, kendisini yumuşatacak, inandıracak bir şey söylemesini bekliyordu. "Bir coşkunluk anı," dedi. Stepan konuşmasını sürdürmek istedi ama bu sözü söylerken Dolly'nin dudakları iğne batmış gibi acıyla büzüldü, yüzünün sağ yanı titredi. "Defolun, çıkın buradan," diye bağırdı daha hızlı. "Coşkularınızdan, rezaletlerinizden söz etmeyin bana." Uzaklaşmak istedi ama sendeleyerek bir iskemlenin arkalığına dayandı. Yüzü yumuşadı, dudakları şişti, gözleri yaşlarla doldu. Stepan hıçkırıklar içinde, "Dolly," dedi, "Tanrı aşkına çocukları düşün, onların suçu yok. Suçlu olan yalnız benim, beni cezalandır, ne şekilde olursa olsun, suçumu bağışlatmamı buyur bana." "Her şeyi yapmaya hazırım, suçluyum, ne kadar suçlu olduğumu anlatacak sözcük bulamıyorum, beni bağışla Dolly." Darya oturmuştu, Stepan onun derin derin zorla soluk aldığını işitiyor ve ona içtenlikle acıyordu. Darya birkaç kez konuşmak istedi ama konuşamadı, Stepan bekliyordu. "Bahane bulmak için çocukları ileri sürüyorsun. Oysa ben onları ciddi olarak düşünüyorum. Ayrıca onların artık mahvolduklarını da biliyorum." Şu son 3 günde bu cümleyi sık sık yinelemiş olmalıydı. Darya ona "sen" demişti. Stepan karısına minnetle baktı, elini tutmak için ilerledi ama Darya ondan tiksintiyle uzaklaştı. "Evet, çocukları düşünüyorum," dedi. "Bu yüzden de onları kurtarmak için her şeyi yapacağım. Ama nasıl davranacağımı kendim bile bilmiyorum. Babalarından uzaklaştırmalı mı, yoksa bir sefihin yanında yaşamalarına izin mi vermeliyim? Bütün bu olanlardan sonra birlikte yaşamamız mümkün mü acaba?" Sonra sesini yükselterek sürdürdü. "Kocam çocuklarımın babası dadılarıyla ilişki içindeyken bu mümkün mü?" Stepan ne dediğinin kendisi de farkında olmadan başını iyice eğerek, "Peki ne yapayım, ne yapayım?" dedi üzgün üzgün. "Aşağılık birisiniz, beni tiksindiriyorsunuz," diye bağırdı Darya daha da sinirlenerek. "Gözyaşlarınız aldatmacadan başka bir şey değil. Beni hiç sevmediniz. Ne yüreğiniz ne de gururunuz var sizin. Alçak ve aşağılık birisiniz. Benim için bir yabancıdan başka bir şey değilsiniz. Evet, bir yabancısınız." Darya korkunç bir anlam verdiği bu yabancı sözcüğünü acı ve öfkeyle söyledi. Stepan ona bakıyordu. Darya'nın yüzünden okuduğu öfke onu hem korkutuyor hem de şaşırtıyordu. Ona karşı duyduğu acımanı bu umutsuz kadını nasıl olup da öfkelendirdiğini anlamıyordu. Darya onun kendisine acıdığını ama sevmediğini anlıyordu. "Hayır, benden nefret ediyor, beni hiç bağışlayamayacak," diye düşündü. "Korkunç bir şey bu, korkunç," diye bağırdı Darya. O sırada belki de yere düşen çocuklardan biri bağırmaya başladı. Darya Aleksandrovna'nın yüzü çocuğun bağırmasını duyunca yumuşadı. Birkaç saniye kendini toparlamaya ve ne yapacağını düşünmeye çalıştı. Sonra birden kalkıp kapıya doğru yürüdü. Çocuğun çığlığıyla onun yüzünün değiştiğini fark eden Stepan, "Çocuğumu seviyor," diye düşündü. "Çocuğumu nasıl olur da benden nefret edebilir?" Dolly, bir sözüm daha var, dedi ardından giderken. Peşimden gelirseniz herkes sizin alçak biri olduğunuzu öğrensin diye uşakları çocukları çağıracağım. Bugün gidiyorum. Burada sevgilinizle birlikte kalabilirsiniz. Dolly kapıyı çarparak çıktı. Stepan Arkadievich içini çekti, yüzünü sildi ve ağır adımlarla dışarı çıktı. Matyo her şeyin düzeleceğini söyledi ama nasıl? Bunun olabileceğini sanmıyorum. Çok yazık. Ne sıkıcı. Öfkelenince ne kadar da bayağı sözcükler kullandı diye düşündü, alçak ve sevgili sözcüklerini anımsayarak. O da hizmetçisi belki de duymuştur. Uf, çok kötü. Çok bayağı bir şey bu. Evet, çok kötü oldu. Stepan Arkadievich birkaç saniye durdu, gözlerini kuruladı, içini çekti, doğrularak odadan çıktı. Günlerden cumaydı. Yemek salonunda bir Alman saatçi sarkaçlı saati ayarlıyordu. Stepan Arkadievich bir gün adamın düzenliliğinden esinlenerek kel saatçiye yaptığı şakayı anımsadı. Saatleri ayarlayabilmesi için bütün yaşamınca kendisi ayarlanmış olmalı, demişti. Bunu anımsayınca gülümsedi. Stepan Arkadievich şakalaşmayı çok severdi. Belki daha sonra işler düzelir, dedi sonunda. İşler düzelecek. Çok sevimli bir sözcük. Bunu anlatmalı. Matyo, diye bağırdı. Anna Arkadievna için Marie ile birlikte bir kanepe yerleştir. Matyo koşup geldi. Peki, dedi. Stepan Arkadievich kürkünü giyip merdiven başına çıktı. Yanında duran Matyo, bu akşam evde yemek yemeyecek misiniz, diye sordu. Bilmiyorum, harcamalar için şu parayı al, dedi cüzdanından 10 ruble çıkararak. Yeter mi? Matyo kapıyı kapadıktan sonra merdiven başına çıkarken, yetse de yetmese de bununla yetinmek gerek, dedi. O sırada Darya Aleksandrovna çocuğu susturmuştu. Arabanın sesini duyunca kocasının gittiğini anladı, odasına döndü. Bu odanın kapısından adımını atar atmaz onu tüketen aile sıkıntılarından kurtulduğunu hissediyordu. İngiliz kadınla hizmetçi yalnızca kendisinin yanıtlayabileceği bazı soruları sormak için onun çocukların odasında bulunmasından yararlanmışlardı. Gezinti için çocukları nasıl giydirmeliydi, onlara süt vermeli miydi, başka bir aşçı aransa nasıl olurdu? Of, beni rahat bırakın, dedi odasına kapanarak. Kocasına yanıt verirken oturduğu aynı yere oturdu, zayıflığı yüzünden parmaklarından yüzükleri kayan kemikli ellerini birleştirdi ve aralarındaki konuşmayı anımsadı. Gitti, diye bağırdı. Ama o kadına dargın mıydı acaba? Onu hala görüyor muydu? Neden bunu ona sormamıştı ki? Hayır, alçalamazdı bu kadar. Aynı çatı altında kalsak bile birbirimize sonsuza dek yabancı olacağız, diyordu durmadan. Ah, onu öyle seviyorum ki. Tanrım, ne kadar da seviyorum onu. Ama şimdi sevmiyor muyum? Onu eskisi kadar sevmiyor muyum sanki? En korkuncu da bu işti. Sözlerini bitiremedi. Matryona Filimovna kapıda belirdi. Hanımefendi buyursunlar da kardeşimi çağırtsınlar, dedi. Akşam yemeğini hazırlar o. Yoksa yine dünkü gibi çocuklar saat 6'ya dek aç kalacaklar. Peki peki, dedi. Az sonra çıkıp buyruk veririm. Taze süt için biri yollandı mı? Darya Aleksandrovna daha sonra acısını günlük tasaların telaşında unuttu. 5. Stepan Arkadievich doğuştan bazı yetenekleri sayesinde iyi bir öğrenim görmüştü. Ama tembel ve uçarı olduğundan okuldan sonuncu öğrencilerden biri olarak mezun oldu. Ama uçarı yaşamına, parlak olmayan ünvanlarına, genç yaşına karşın son derece parlak ve kazançlı bir mevki olan Moskova mahkemelerinden birinin başkanlığını yapıyordu. Bu yeri kız kardeşi Anna'nın kocası Alexey Aleksandrovich Karenin'in aracılığıyla elde etmişti. Alexey Aleksandrovich bu mahkemenin bağlı olduğu Adalet Bakanlığı'nda çok önemli bir görevdeydi. Ama Stepan Arkadievich bu yeri Karenin'in aracılığıyla elde etmemiş olsaydı bile başka ilişkilerle kız kardeşleri, erkek kardeşleri, kuzenleri, amcası ya da teyzeleri yardımıyla bunu elde edebilirdi. Ya da bu yer olmasa 6000 rublelik aylığı olan başka bir görev bulurdu. Bu aylık ona gerekliydi. Çünkü karısının oldukça büyük servetine karşın işleri pek parlak değildi. Moskova ve Petersburg'un yarısının Stepan Arkadievich'le akrabalığı ve dostluğu vardı. Bu alemin güçlü olan ya da güçlü olabilecek insanları içinde doğmuştu. Babasının dostu olan devlet adamlarının üçte biri onu beşikteyken tanımıştı. Üçte ikisi ona sen derdi. Kalan üçte biri de en iyi dostlarıydı. Böylece bu alemin mal, mülk, arazi, mevki, arpalık gibi nimetlerini dağıtanlar Stepan'ın en iyi dostlarıydı ve kendilerinden birini başlarından savamazlardı. Bu yüzden de kazançlı bir yer edinmesi için hiç çaba harcamasına gerek yoktu. Yalnızca bu mevkiyi yere etmek, kıskançlık yaratmamak, kavga çıkarmamak, hakaret etmemek yeterliydi. İyi huylu olduğundan bu da onun için çok kolaydı. Rakam yüksek olmadıkça kendisine gerekli geliri sağlayacak bir görevin verilmeyeceğini düşünmek ona garip gelirdi. Arkadaşlarıyla aynı nimetlerden yararlanmak ister ve kendisini onlardan yüksek görmezdi. Stepan Arkadievich'i sevenler yalnızca onun çocuksu huyunu ve huzursuz kibarlığını bilenler değildi. Onun bütün kişiliğinde, tatlı ve açık yüzünde, parlak gözlerinde, kara saçlarında, kaşlarında, pembe beyaz yanaklarında onunla birlikte olanlara coşku ve sevinç aşılayan bir şeyler vardı. Ona rastladıklarında her zaman tatlı bir gülümsemeyle "Vah vay, Steve Oblonsky, demek o" derlerdi. Bu karşılaşmalar pek hoş bir biçimde olmasa da ertesi gün onunla yine karşılaşmaktan sıkılmış görünmezlerdi.
Ayrım sonu.